Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Değerli dinleyenler, 5. sanatta bu hafta sizlerle birlikteyiz. Ben Selami Güder. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum.
Benim düşüncem.
Evet değerli dinleyenler, bu hafta benim düşüncemde çocukların kitap okuma alışkanlıkları üzerine durmak istiyorum. Çünkü hepimizin çocuklarımız var veya kendi çocuklarımız değilse bile yakınlarımız var veya bütün memleketin çocukları esasen bizim çocuklarımız, onların gelecekleri bizim geleceğimiz. Bu mesele gerçekten aslında gündemimizde, hele ki şu dönemde, bir numaralı gündemi teşkil etmesi gereken bir konu diye bakmak lazım. Çünkü hepimiz çocuklarımızın özellikle çok okuma alışkanlıklarını tam olarak kazanamadığından muzdaribiz. Yani kendimiz okusak da okumasak da çocuklarımızın okumasını istiyoruz ama çocuklarımız okumadığı vakitte bundan muzdarip oluyoruz. Değerli dinleyenler, çocuklarımız evet belki konjonktürel olarak özellikle yani bu dönemde, bu çağda, bu şartlar altında kitap okumaktan uzaklaşmak için birçok şartlar, birçok koşullar mevcut. Bu şartlar altında eğer bir çocuk hakikaten okuma alışkanlığı kazanmışsa, belli aralıklarla, belli düzen içerisinde okuma alışkanlıklarını sürdürüyorsa, onu da ayrıyeten takdir etmek lazım. Yani demek istemem o ki, bu çağda hakikaten çocukları niye okumuyorsun diye eleştirmek yerine okuyorsa şayet bravo, aferin, iyi ki okuyorsun, bu şartlar altında okuduğun için seni tebrik ederim demek lazım. Niye öyledir diye baktığımız vakit yani belki bizim annelerimiz, babalarımız bizlerle ilgili olarak okumuyorlar diye eleştiriyorlardı. Biz çocuklarımızla ilgili keza bu tür eleştirilerde bulunuyoruz. Bu tür yakınmalarda bulunuyoruz. Muhtemelen bizim çocuklarımız da kendi çocuklarıyla ilgili bu tür yakınmalarda bulunacaklar. Ya bu bir yerde her dönem aslında az veya çok karşılaşılan bir sorun. Ya hepimiz her dönem ebeveynler, büyükler çocuklarıyla alakalı bu tür kaygılar taşıyorlar. Ama gel gelelim ki hakikaten bu çağda çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmalarının çok daha zor olduğunu özellikle vurgulamak gerekiyor. Niye gerekiyor? Bizim çocukluğumuzda mesela televizyon yeni yeni yayın hayatına başlamıştı. Dolayısıyla televizyonun bir cazibesi vardı. Dolayısıyla bizlerin okumadan uzaklaşıp daha görselliğe meyletmesi ve kaçınılmaz. Ama şimdi sadece keşke televizyon olsa dediğimiz günler geldi. Yani bizi okumadan uzaklaştıran tek faktör keşke televizyon olsaydı. Yani sadece televizyonun cazibesi, o renkli camın cazibesi söz konusu olsaydı belki okuma alışkanlığımız konusunda bu kadar olumsuz düşünmeyecektik. Fakat gel gelin ki bununla birlikte televizyon yetmezmiş gibi bir de mesela cep telefonları çıktı, internet çıktı, bilgisayar çıktı. Dijitalleşme maalesef hayatın her alanına sirayet etti. Yani sadece okuyan çocuklar için değil, Evdeki çocuklar da bu dijitalleşmeden nasibini aldı. Sokaktaki çocuklar keza aldı. Yani çocuklar hem okul hayatında bunun olumsuz etkileriyle karşılaştılar, hem ev hayatında karşılaşıyorlar, hem de sokakta oyunda, oynaşta olması gereken çocuklar gene dijitalleşmenin olumsuz etkileri altındalar maalesef. Yani esasen ya dijitalleşme dediğimiz vakit, çocuklar üzerindeki etkileri dediğimiz vakit sadece çocuklarımızın okuma alışkanlıklarına olumsuz etkilerinden bahsetmiş olmuyoruz. Yani çocuklarımız üzerinde onların psikolojilerinden tutalım, onların şiddete meyilinden tutalım, onların sosyalleşmesinden tutalım, onların okuma alışkanlıklarından tutalım. Birçok faktör açısından baktığımızda çocuklarımız üzerinde maalesef olumsuz etkileri olduğunu çok bariz bir şekilde görüyoruz. Tabii sadece çocuklar için de değil, aslında bir parantez açarak söylersek mesela cep telefonları, mesela internet, mesela sosyal medya alışkanlıkları sadece çocuklarımızı tehdit eden bir sosyal olgu değil. Bu biz büyükler için de geçerli bir şey. Mesela ben çocuklarımızı bu konuda çok eleştirdiğimizi görüyorum. Fakat o eleştiriyi yaparken bir 5 dakika sonra bakıyorum, çocukları cep telefonu elinden bırakmamakla suçlayan ben, keza aynı şekilde elimde cep telefonu. Sürekli işte Twitter'da ne var, Facebook'ta ne var, sosyal medya. Yani o çocukları sanki eleştiren ben değilmişim gibi benim elimde de cep telefonu. O çocukları eleştiren ben değilmişim gibi günde kaç saat televizyonun başında kakalı kalmış gene ben. Veya çocukları eleştiren ben değilmişim gibi internet bağımlısı adeta bir ebeveyn. Tabi bunlar biz büyüklerde de görüldüğü için aslında çocuklarımıza çok söyleyecek bir şey de bırakmıyoruz. Çok çocuklara söyleyecek bir sözümüz de olmuyor doğrusu. Yani çocuklara bunu derken biz sanki kendimizi bu beladan, bu musibetten koruyabilmişiz gibi konuşuyoruz. Ama aslında biz de hatta sonradan gördüğümüz için bu tür şeyleri çok daha fazla bağımlıyız ve çok daha fazla maalesef bunun olumsuz etkileri altındayız. Fakat çocuklarımız geleceğimiz demek olduğu için ve çocuklarımız daha yetişme çağında oldukları için özellikle onları tabi bunun olumsuz etkilerinden korumak gerekir diye düşünüyorum. Bugün her şey bir tarafa, dijitalleşmenin özellikle okuma alışkanlıkları üzerindeki olumsuz etkilerinden çocuklarımızı nasıl kurtarabiliriz? Bunu sorgulamak gerekiyor. Bunu masaya yatırmak gerekiyor. Eğitimcilerimizin bu konuda kafa yormaları gerekiyor. Eskiden tatile çıkarken çocuklarımıza yazın okunacak kitaplar listesi yayınlardık. Veya her öğretmen kendi talebelerine, öğrencilerine şu kitapları okuyun diye tavsiye listesi oluştururdu. Tabii her çocuğa aynı listeyi vermek, şunları oku demek belki okuma alışkanlığı, okuma zevki konusunda çocuklarımız üzerinde olumsuz etkisi de olabilir. Yani çocuklarımızın da bu anlamda her birinin ayrı zevkleri olabileceğini, okuma zevkleri olabileceğini, kimisinin polisiyeden hoşlanacağını, kimisinin daha duygusal romandan, şiirden hoşlanacağını, kimisinin daha bilimsel nitelikte kitaplardan hoşlanacağını, kimisinin biyografi tarzı kitaplardan hoşlanabileceğini, bunları hesaba katarak her bir çocuk için ayrı okuma listesinin oluşması gerekir diye düşünüyorum. Ve biraz da tabii çocuklarımıza kendi zevklerine, kendi eğilimlerine, kendi temayüllerine, kendi yönelişlerine bırakmak gerekiyor ki onlar rahatça istedikleri kitapları alsınlar, okusunlar. Keşke okumayı da bir tarafa bıraksak bile çocuklarımız evde kitap okumakla beraber sokakta, oyunda, oynaşta vakit geçirebilseler. Hem eğlenseler hem kaldıkları yerden bu kendilerini yetiştirme eğitimlerini sürdürebilseler keşke diyoruz. Sevgili dinleyenler, bütün bunları söylerken şunu hesaba katıyoruz. Evet, çağımızın gereklerinden bir tanesi de dijitalleşmedir. Ya koşullar böyle. Bunları külliyen değiştirmek, kaldırıp bir tarafa atmak elimizde değil. Ama bunlarla beraber özellikle çocuklarımızı hem dijitalleşme hem de okuma bunu beraber nasıl götürebiliriz'in formülasyonunu keşke birileri bulsa da bunu ortaya koysa, inanın çağın buluşu bu olacaktır diye düşünüyorum.
Kitap Dünyam.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünyam'da bu hafta madem biraz önce okuma alışkanlıklarından bahsettik, özellikle çocuklarımıza kitap okuma alışkanlıkları nasıl kazandırabiliriz diye düşündük. Bunu konuştuk, bunun üzerine konuştuk. Kitap Dünyam'da da Şeker Portakalı adlı kitaptan bahsetmek istiyorum çocuklarımıza. Umarım yani bizleri dinleyen bir iki çocuğumuz hiç değilse bu kitabı alır, okur. Ve bununla beraber okuma zevkine kavuşur ve okuma alışkanlığını bir nebzecik de olsa edinir ve bundan sonraki hayatında da okuma alışkanlığını sürdürür. Eğer bunu yapabilirsek, bunu başarabilirsek bu programlar da amacına ulaşmış sayılacaktır. Yani özellikle çocuklarımıza hitaben tabi bahsedelim. Romanımızın kahramanı Zeze 5 yaşındadır. Ama hakikaten afacanın tekidir, yaramazdır. Bütün ev halkı, ahalisi bunun yaramazlıklarından adeta bıkmıştır. Ev ahalisinin bıktığı gibi sokakta, mahallede Zeze'nin yaramazlıklarını adeta ezberlemiştir. Ve bütün mahalle adeta onun yaramazlıklarını konuşmaktadır. Fakat aynı zamanda bütün yaramaz çocukların hepsinde görüldüğü gibi Zeze aynı zamanda çok zeki bir çocuktur. Ve hayal gücü de mükemmel bir çocuktur. Yani hayallerine sınır vurulamayan bir çocuktur adeta. Biraz da yaramazlıkları zaten ondan kaynaklanmaktadır. Zeze bu zeka sayesinde mesela okumayı çok küçük yaşta sökmüştür. Her şeye karşı olağanüstü bir ilgisi vardır, bir merakı vardır. Özellikleri sebebiyle öğretmenleri tarafından da aynı zamanda çok sevilmektedir. Yani biz zannederiz ki yaramaz çocuklar sevilmezler. Ama eğer zekiyse, başarılıysa, aynı zamanda yaramazsa bu çocuklar tabii ayrı bir aslında cevherdir. Ayrı bir sevilir aynı zamanda. Zeze'nin zekasının ürünü olarak hayali arkadaşları vardır. Ailesinde maalesef tek annesi çalışmaktadır. Babası işsizdir. Dolayısıyla aile olarak yoksuldurlar. Tabii birçok şeyden aynı zamanda yoksundurlar. Yoksulluk bir anlamda yoksunluktur zaten. Zeze taşınmak zorunda oldukları için çok üzülmüştür, üzgündür. Ancak buradaki hayali arkadaşlarını bırakmak istemez. Yeni taşındıkları evlerinin bahçesinde de iyi tarafı şudur. Birçok ağaç vardır. Bütün kardeşler bahçede bir ağacı kendilerine seçmişlerdir. Adeta paylaşmışlardır. Zeze'nin kısmetine de şeker portakal ağacı düşmüştür. Küçük bir ağaçtır ama zaten Zeze de küçüktür. Aralarında Zeze'nin hayal gücü de çok zengin ve gelişkin olduğu için böyle bir aralarında hayali konuşmalar geçer. Şeker portakalı ağacıyla Zeze arasında hayali konuşmalar geçer. Zeze şeker portakalıyla çok iyi arkadaş olmuştur. Başından geçen ne varsa gündüzünde akşamında muhakkak şeker portakalı ağacına onları anlatır. Yani bir insan gibi, bir hakikaten yakın bir arkadaş gibi onu anlatır. Mesela Noel yaklaşmıştır. Zeze de hediye beklemektedir ama ailesi tabii çok yoksul olduğu için bu imkandan yoksundur. Ama gene de Zeze belki hediye gelir düşüncesiyle ayakkabılarını kapıya koyar. Geleneğe göre ayakkabıların içerisine babasının hediye koyması gerekmektedir. Kapıyı açtığı vakit babasının tabii bunu görüp duygusal bir şekilde gözyaşlarına boğulduğunu görür. Çünkü babasının hediye alacak imkanı yoktur. Zeze bunu fark etmiştir. Küçük, yaramaz olmakla birlikte akıllı, hissiyatı yüksek bir çocuk olacağı hemen fark eder. O babasına hediye almak ister. Bir ayakkabı boyama kutusu edinir ve yola çıkar. Para biriktirmesi zor olur ama neticede bir miktar para biriktirmeye muvaffak olur Zeze. ve babasına bir hediye de alır ve babası çok mutlu olmuştur. Bir tarafta işte çok yaramaz, hayta bir çocuk görürse ama bir tarafta da işte babasına hediye alacak kadar, bunu düşünecek kadar düşünceli bir çocuk vardır ortada. Zeze aynı zamanda tehlikeli bir alışkanlığı vardır. Bunun hareket halindeki araçlara takılmaktadırlar. Çocuklarımıza bunu tavsiye etmiyoruz. Çok tehlikeli, aman çocuklar diyelim ama Zeze böyle bir çocuktu. Bir gün Portekizli denen zengin bir adam vardı. Onun aracının peşine takılmıştır. Adam bunu fark edince durdurur ve Zeze'yi biraz hırpalar. Zeze de buna karşı, Portekizli'ye karşı bir kin duyar içinde. Ve büyüdüğü vakit Portekizli'yi öldürme konusunda böyle kinlenir adeta. Aradan biraz zaman geçer. Zeze yaramazlıklarına devam ederken bir gün ayağını burkar, ayağı acımıştır ama annesinden de kızdığı için bunu saklar ve netice itibariyle okula da topallayarak giderken bu Portekizli ile tekrar karşılaşınca adam arabasını alır Zeze'yi. Bu çok mutlu olur tabii. Portekizli ile arasında böyle bir arkadaşlık da gelişir. Hatta onu eczaneye götürmüştür, ilaç almıştır, ayağına baktırmıştır. Hatta Zeze'ye çok sevdiği meyve suları almıştır. Ve aralarında güzel bir ilişki de başlamıştır. Değerli dinleyenler, Zeze enerjisini kendi içerisinde toplayan ve bunu da hani bir türlü atamayan hayatta yaramaz çocuklar biraz onlara benzemektedir. Bir gün şeker portakalı ağacının kesileceğini de haber verirler. Yol yapım için Zeze iyice buna da içerlemiştir. Çünkü aynı zamanda çok duygusal bir çocuktur. Adeta intihar etmeyi düşünecek kadar kendisini kötü hissetmiştir Zeze. Bunu Portekizli'ye açtığı vakit Portekizli tabii güzel sözler söyler. Zeze'yi bu düşüncesinden vazgeçirir ve aynı zamanda onun demoralize olmuş Zeze'yi böyle motive eder, güzel şeylerle tekrar hayata kazandırır. Bir gün okula gittiği vakit arkadaşının bir tanesi gecikmiştir derse ve der ki sormayın arkadaşlar, başıma neler geldi, tam tren yolundan geçerken Portekiz'in arabasına tren çarptı ve Portekiz öldü diye bunu söyleyince Zeze bir anda yıkılır, hemen koşar gider. Maalesef Portekiz ölmüştür. Zeze depresyona girmiştir, ateşi yükselir, kendisini hasta hisseder ve doktorlar da Zeze'nin işte çok sevdiği birisini kaybettiği için bu olumsuzluğu yaşadığını söylerler. Zeze bir süre sonra uyanmıştır ama eski neşesi artık yoktur. Babası halbuki ünlü bir şirkette iş bulmuştur, durumunu daha düzeltmiştir. Hatta şeker portakalı ağacının kesilmeyeceği haberi gelmiştir. Bu da güzel bir haberdir. Ama bütün bunlar bile Zeze'yi eski neşesine kavuşturmaz. Çünkü Portekizli ölmüştür ve Zeze onun bu ölümüyle birlikte adeta acılarla birlikte bir daha durulmuştur, olgunlaşmıştır ve eski neşesini bir yerde kaybetmiştir. Değerli çocuklar, özellikle bu programda size sesleniyorum. Ama bunu okuyun, ama başka kitaplar okuyun. Ama herkes zevkine göre kitaplar bulsun, okusun ama mutlaka, hele ki bu yazın, bir şeyler okuyun diyeyim. Bir abi tavsiyesi olarak da ben bu tavsiyede bulunmuş olayım.
Kültür, sanat.
Değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta farklı haberler vereceğiz. Mesela bunlardan bir tanesi Osmanlı'nın son dönemi ve Türkiye'ye ait fotoğraf arşivinden bahsedeceğiz. Abu Dhabi New York Üniversitesi'nde görevli profesör, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinden elde ettiği 62 bin fotoğrafı arşivlemiş ve bunu halka açık hale getirmiş. Üniversite bünyesinde hizmet veren arşiv parça parça aynı zamanda internete aktarılmaya başlanmış ve tamamına yakını geçen yüzyılın farklı dönemlerine ait bu fotoğrafların yaklaşık 5000 tanesinin de Osmanlı'nın son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına ait olması dikkat çekiyor değerli dinleyenler. Bunların yaklaşık 450 tanesi İstanbul fotoğraflarından, 300'ü aşkını ise İzmir'den çekilen karelerden oluşuyor. Arşivde 19. yüzyıldan 20. yüzyılın sonuna kadar uzanan bir dönemden fotoğraflar var. Ayrıca çeşitli tema ve konuları içeriyor bu fotoğraflar. Kutsal toprakların ilk dönemlerinden Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan, aile albümlerinden kurum arşivlerine kadar uzanan geniş bir koleksiyondan bahsediyoruz. Özellikle bizim açımızdan da Osmanlı'nın son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarına ait fotoğrafların olması, özellikle İstanbul'dan, İzmir'den fotoğrafların olması dikkat çekici sevgili dinleyenler. Değerli dinleyenler, bir diğer haberimiz 59. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri yapıldı bu sene. Tabi Nasrettin Hoca büyük bir değer, büyük bir zat. Ben de bu arada hemen söyleyeyim, Eskişehirliyim. Biz tabi Nasrettin Hoca'yı Eskişehirli olarak biliyoruz. Sivrisar'da türbesi falan da var. Tabi bu tür büyük zatlar paylaşılamıyor. Birçok yerde türbeleri falan da var. Ama Eskişehir'de doğmuş, büyümüş. Fakat daha sonra Akşehir'de görev yapmış. Fakat Akşehirliler bizden daha fazla sahiplenmiş olmalılar ki Nasrettin Hoca'yı daha kendilerinden biliyorlar ve kendilerinden olarak görüyorlar. Değerli dinleyenler, bu sene Nasrettin Hoca'nın tabii Akşehir göreni, hani yoğurt çalması, mayalaması meşhurdur. Ya tutarsa demiştir. Gerçekten birçok fıkrasında, birçok esprisinde hikmetler gizlidir. Eğlendirirken öğretmek dediğimiz şeyi Nasrettin Hoca bizim kültürümüzde çok iyi başarmıştır. Nasrettin Hoca'nın boş bir esprisi yoktur. Eskilerin deyişiyle mala yani şeyler söyleyerek, boş şeyler söyleyerek espri yapmış değildir. İşte ya tutarsa bile, göle maya çalmak bile Nasrettin Hoca'nın her bir esprisinde bir felsefe vardır, bir hikmet vardır. Dolayısıyla aslında ilmini konuşturmaktadır Nasrettin Hoca. Espriyle beraber bir bilgi aktarımı, felsefe aktarımı ve hikmet aktarımı vardır. Onun için Nasrettin Hoca'yı komik bir adam, komik bir dede olarak, yani çocuklarımıza bunu çok iyi anlatmamız lazım. Yani evet komiktir ama komik bir adam değildir. Neden? Çünkü aynı zamanda adı üstünde hocadır, bir ilim sahibidir, talebeleri vardır ve bunlara kendince, kendi lisanınca bir şeyler vermektedir, vermeye çalışmaktadır veya halkı aynı zamanda eğlendirirken öğretmektedir, bir bakış açısı kazandırmaktadır. Bu anlamda Nasrettin Hoca aslında bizim kültürümüzde eşi benzeri olmayan bir adamdır. Yani sadece komik bir adam değildir. Yani komik olmanın çok ötesinde Nasrettin Hoca, tekrar edecek olursak bu cümleyi, gerçekten eşi benzeri yoktur. Bir ikinci Nasrettin Hoca diyebileceğimiz kişi yoktur. Ha, çok farklı bilgi birikimleri olan, çok farklı zenginlikler olan, çok farklı insanlar, değerler, kıymetler elbette vardır ama Nasrettin Hoca tarzında bir adam, ikinci bir adam daha yoktur. Değerli dinleyenler, Nasrettin Hoca çocuk istismarı konusuna bu sene bu şenliklerde değinmiş. İnşallah yavrularımızın daha çok güleceği bir Türkiye'de hep birlikte olalım temennisinde bulunmuş. Bunu unutmayın torunlarım demiş. Evlatlarımız iyiyse ülkede mutludur diye de eklemiş. Sevgili dinleyenler, Nasrettin Hocalar yani tekrar gelir mi, yetişir mi bilemeyiz ama bize düşen hem Nasrettin Hoca'nın o kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak, aynı zamanda onun bu hikmetlerini de topluma mal etmek bize düşen bir görevdir. Bir kültür aktarımında bulunmak bu anlamda. Kendi kültürel zenginliğimize sahip çıkmak ve gelecek kuşakları da bundan nasipdar etmek gerekir. Evet Erden abi, bir başka haberimizde dünya starı Megan Fox Çanakkale'de diyeceğiz. Ne işi var diye soracak olursak, Trova Savaşı'nı anlatan bir belgesel çekimi için Çanakkale'ye gelmişler. Bu aynı zamanda bir çizgi film karakteri, çocuklar için çekilen bir film anladığımız kadar. Ve Çanakkale'de bu konuda bir film çekmek için Troya Antik Kenti'ne gelmişler. Bakalım inşallah güzel bir film olur diyelim. Memleketimizden, toprağımızdan, bizim rengimizi, bizim kokularımızı anlatan, bizim memleketimizi dünyaya anlatan bu tür yapımlara da ihtiyaç var sevgili dinleyenler.
Dizelerden.
Değerli dinleyenler, dizelerden köşemizde bu hafta Nilgün Doruk 8-10 vapuru diyecek. Cemal Süreyya'nın bu güzel şiirini seslendirecek. Bu güzel şiirle, bu güzel seslendirmeyle sizi baş başa bırakacağız. Gelecek hafta tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Gelecek hafta tekrar beraber olana kadar mutlu kalın, esen kalın, Allah'a emanet olun.
Sesinde ne var biliyor musun? Bir bahçenin ortası var. Mavi ipek kış çiçeği. Sigara içmek için üst kata çıkıyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Uykusuz Türkçe var. İşinden memnun değilsin. Bu kenti sevmiyorsun. Bir adam gazetesini katlar. Sesinde ne var biliyor musun? Eski öpüşler var. Banyonun buzlu camı. Birkaç gün görünmedin. Okul şarkıları var. Sesinde ne var biliyor musun? Ev dağınıklığı var. İkide bir elini başına götürüp rüzgarda dağılan yalnızlığını düzeltiyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Söylemediğin sözcükler var. Küçücük şeyler belki ama günün bu saatinde anıt gibi dururlar. Sesinde ne var biliyor musun? Söylenmemiş sözcükler var. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.